Ben sizin Orhan Kemal Sessizlerin Sesi kitabı. Az önce buradan okudum. Bir pasaj var. Edebiyata bakışı. Onun üzerine bir şeyler sormak istiyorum. Orhan Bey diyor ki babanız, beni çoğunlukla gündüzlere sokakta görürler. Ben devamlı bir yerlere giderim. Bir yerlere uğrar, bir yerlerden bir yerlere göçer dururum. Yıllardır her sabah yaz demez, kış demez, sabahın dördünde kalkarım yataktan ve sabah dokuza kadar yazımı yazarım, sonra sokağa çıkarım. Şimdi bunu ben okuduğum zaman dedim ki ya Orhan Veli'nin şiirde yaptığını Orhan Kemal edebiyatta yapmış. Yani ben Orhan Kemal'in romanlarını da okumuştum. Böyle söyleşiler şeklinde 72. Koğuş'ta. Bilmiyorum edebiyatta o zaman bu tarz bir şey var mıydı? Yani Orhan Veli de şiiri sokağa çıkarttı. Sokakta gezerek şiir yazdı. Bu konudaki sizin anılarınız ne şekilde babanızla ilgili? Yani halkla birlikte sokaktaki izlenimlerini esere dönüştürmesi.
Yani kendisi de onu diyor zaten. Yani beni arkadaşlar, tanıyanlar böyle bir yerlerde giderken, gezerken görürler. Hani bu adam ne zaman yazıyor falan diye birer daha soru olabilir. Ama diyor şimdi onun küçük küçük defterleri var. Gezdiği, geçtiği yerlerde o defterlere bir takım notlar var. Yani aldığı o not bir bakıyorsunuz bir öyküde, bir romanda bir bölüm olarak karşınıza çıkıyor. Hatırlatma notları. Ve onun başına geçtiğim zaman zaten artık her şey bitmişti. Ben mesela babamın yazısının nasıl yazıldığını biliyorum. Yani gerçekten kendisi de diyor daktilonun tuşları üstünde parmakların rüzgarlaşıyor diyor. Ve müthiş bir tempoyla yazıyor. İki parmak. Yani on parmak olan iki parmaklar müthiş süratle yazıyor. Yani ben mesela işte daha sonra şu benim çalışmalara başladıktan sonra onu gördüm. Şimdi A4 kağıdını yazıyor. Ve 4 veya 5 kopyayla falan yapıyor. Araya karbon kağıdı koyuyor. Bunu kağıt bitince çıkarıyor. Karbonları bir yere, yazdıklarını bir yere. Yeni kağıt takıyor. Karbonları bitiyor. Tekrardan biz alıyor. Kaldığı yerden devam ediyor şu. Şimdi bu insanlar hafıza açısından çok endemik. Yani bugün ben bu kadar hafızalı değilim. Yani şey düşünüyorum, yazana kadar unutuyorum. Ve bunu hiç seçilmeden mesela Çeçeka romanlar o dönemde Çeçeka roman atıyor, 6 gün yazıyor. Sonra gidiyor, başka işlerle uğraşıyor. Ve 6. günün sonunda 7. gün yazmaya başlayınca nerede kaldığına bakıyor, oradan devam ediyor. Siz mesela bütün olarak okuyorsunuz eseri, biz kartma yok. Biz kopma yok. Bütünlük olarak okuyorsunuz. Ve şimdi müzede, kütüphanede Mukatman isimli romanının dosyası var. Şimdi de var. 370 sayfa. 1954 yılında bir gazeteci röportaja geliyor ve o dosyayı görüyor. Ya diyor bunu ne kadar sürede yazdın? Babamın söylediği rakam dehşet. 20 günde 370 sayfa roman yazıyor.
Bunlar normal insanlar değil. Bu şeyin üzerinde kalan yazarlar hepsi
demek ki kafasında
normal
vurguluyor. Ve o vurgulamayı da hızlı bir şekilde de aklını çıkartıyor.
O çok yani zor. Bizim şey çok gibi insan üstüne. Bugün hani bilgisayarda yazıyorsun. Sana yazdır tuşuna bastığın zaman o yazıcı yazıyor. Onun gibi. Ve yani o kadar dolu ki ikinci cildini yazıyor işte. Hanımın çektiği çıkıyor. Ve müthiş tempoludur. Yani başlarsınız biter ya böyle bir tempo nasıl oluyor?
Yani bu bir Allah vergisi diyorum ama. Evet,
istisna hesabı. Zaten çok az kişi var.
Şu bizim dedemin hatıratı var. Anılarını ben çıkardım. İnanın öyle bir dil var ki müthiş. Yani ben mesela kıyamadım. Onu roman formuna da sokardım. Başka atraksiyonlar da yapalım. Öyle bıraktım. Müthiş. Yani bir roman okuyorsunuz ya. Böyle güzel bir anı kitabı. Ve o biraz daha hani babadan oğula geçmiş gibi geliyor.
Kaç yaşında başladınız siz? Yani araştırma.
Güzel bir birlikte.
Kaçtı ya?
20. Yani ha ben 43 yaşındayım. 25 yıl geçti.
Sizin yaptığınız da çok istisnai ama yani bir böyle müzeye dönüştürmek, bu kadar kitap çıkarmak babanız hakkında, sanatçılar hakkında böyle bir şey yapılmıyor. Evlatlar hiç alakaları bile yok yani.
Ayşe Sarısayız da yapıyor.
Evet, o da.
Yani, istisnai.
Doğru.
Yani bu çok meşakkatli bir şey. Yani şimdi... Şurada hepsi yok. Benim 14 tane kitabım var.
Gördünüz mü?
Bunların çoğu babamın arşivinde falan değil.
Kendiniz araştırdınız.
Tabii. Yani belki bir 12 yıl falan kütüphanede ben o gazetelerin tozunu toprağını yiyerek bir sürü şey buldum. Bir de
paranjit yapar.
Efendim? Paranjit yapar diyorum. Yaman bir öksürüyordum zaten. Hapşırıyordum. Ahmet Ünit'le birlikte Haber Türk'e o bir program yapıyordu. İşte oradan sonra yapacağız dedi. İyi yapalım. İbali'den başladık. Tütün fabrikası falan. Sonra bizim müzeye geldik. Ve o pazar günleri yayınlandı. Ben de pazartesi günü mesaiye başlayıp saat 8.30'da Atatürk kitaplığındayım. Tabii yine işte bakıyorum. Kitapçı bakıyorum. Kusura bakmayın benim şu dişlerle ilgili sıkıntı var. Adamlar gördü. Ya hocam dedim niye söylemedin? Neyi dedim niye söylemedin? Orhan Kemal'in oğluymuşum. Yıllarca ben geldim gittim. Bir sürü gazete çıkardım. Hiç kimse farkında değildi. Ondan sonra işte faydası oldu. Şeyde çıkmayacak. Yırtılmış bütün şeyleri, gazeteleri çıkartmaya başladılar. Kaç tane orada ben döküman buldum. Yani bunlar da işte bir baktınız unutulmuş öyküleri çıkardım. Kaybolan romanları buldum. Hep o gazetelerde.
Şeyde var mıydı basın müzesinde?
Basın müzesinde pek şey yok. Yani aramadığım yer kalmadı. Hızımı alamadım. MİT'e kadar ulaştım. MİT'te bir haber vardı. İşte Aziz Nesin'in belgeleri MİT'te çıktı falan diye. Dedim bakayım MİT'e şansımı ben deneyeyim. Aradım, telefonunu buldum. Telefonda yoktu bir yerde ya. Bulduk. İşte bir santral çıktı. Dedim böyle ben İstanbul'dan, Orhan Kemal Müzesi'nden arıyorum. İsmim Işık Ülkü. Dedim böyle bir haber var. Onunla ilgili işte konuşmak istiyorum. Dedi ilgi arkadaş yok. Sizi biz aratalım. Telefonu verin mi? Yok gerek yok dedi.
Yani o da güzel.
Normal telefondan arıyorum ya. Güzel telefondan arıyorum. Gerek yok dedi. Vallahi bir saat sonra birisi aradı. Ooo Işık Bey merhaba diye bir şey dedi. Ben dedi mikten arıyorum. Halkla ilişkiler müdüresi bilmem ne. Buyurun dedi. Dedim böyle bir haber okudum ben. Şimdi dedim ben de işte müzeciyim, araştırma yapıyorum. Yani ne yapabiliriz? Dedi o bizden çıkmadı bu haber. Zaten dedi biliyorsunuz yani. Ya dedim biliyorum ama ya araştırmacılık böyle manyak bir şey. Yani bir yerde bir şey yakaladınız mı hani belki umut. Böyle güldük. Ha şunu dedim. Biz sizin çalışmalarınızı biliyoruz zaten dedim. Teşekkür ederim yani.
Ayakkabının numaranı
tutuyor. Bilimsiz diye yapıyorum yani. Ben bilimsiz bir şey yapıyorum. Gözümüz
enseniz de. İki tane casus yakalayacaklarında bu işlerle uğraşıyorlar.
Değil mi? Buraya da geldiler galiba değil mi?
Sonra.
Şu anda aramızda zaten.
Yalçın abi işte.
Yani o hikayeleri bilirler. Belki bir süre sonra yine gazetede bir haber çıktı. Yine azimlesinle ilgiliydi. Ben yine aradım. Şey kadıncağız dedi ki, şimdi dedi bekliyordu Işık Bey mutlaka arar. Dedim vallahi ne bileyim ya, bir şey. Araştırma yani yapacak bir şeyim yok. Yani tek kaynağı sizdeniz işte. Yok dedi yani. Biz yok. Ya dedim ben, hani sizin tuttuğunuz notları falan değil. Benim bütün aradığım şey 1946'da, onun daha öncesinde 1930'da dedemin, babamın evdeki aramalardan bir sürü belge, babamın defterleri gidiyor. Şu Nazım Hikmet'te 3,5 yıl, inanın 500 sayfalık bir anı kitabı olabilir. Babamın tuttuğu bütün anılar, tuttuğu bütün defterler 1946 yılında eve polis geliyor, aramalar hepsini alıp götürüyor. Geri de vermiyorlar. Ben onun peşindeyim. Ben Adalet Bakanlığı'na da yazdım, Emniyet Müdürlüğü'ne de yazdım, Adalet Bakanlığı'na yazdım. Bir hakimden bir cevap geldi. Bunları isteyemezsiniz ya, ben onun oğluyum. Bir de torunum. İçişleri Bakanlığı'na yazdım. Ben açıklamalı yazıyorum. Şu tarihte şu şu şu falan diye. Aa, bir baktım bizim Karaköy şeyinden, karakolundan polis geldi. Sizin böyle bir dilekçeniz var mı? Buyurun. Bir de bize de şeyde bulun. Açıklamada bulun. Gittik bir de orada. Açıklamada yazıyor devamı. İşte şuradan bundan falan. Ya ben giderim her yeri giderim çıkarım da bana bir şey bulun ya. Hiç kimse bir şey bulmuyor.
Peki böyle Işık Bey evde arama için geliyorlar. Bir takım şeyleri alıyorlar. Şunları aldık diye bir tutanakla bir liste veriyorlar mı?
Hocam 1946'da kim kime
durdu? Zaten şimdi 2025 yani, yine bir şey yok da.
Evet tabii 1946'da mesela şey var. Komünist tavuğu var. Komünizm propagandasından içeri giriyor. O dönemin 94. maddesi. Ben şeyde yazdım, sesli de yazdım. Babama 5 yıl veriyorlar. 94. maddeden. Nazım Hikmet'e aynı maddeden 28 yıl
veriyor. 4 ay.
4 ay. Yani Nazım Hikmet 66'da çıkıyor. Babam 43'te sıyırıyor, çıkıyor. Ve adam işte yani 1950'de afla çıkıyor. Ve bilmiyorum yani o araştırmalar sırasında çok enteresan şeyler gördüm. Şimdi bizim Bedri Baykan, CHP'nin en önemli fikir adamı.
Çıldır adam.
Babası CHP milletvekili
Baykan.
Ve affa hayır diyor. Nazım Hikmet'in affına hayır diyor.
Bunu öğrendiğimiz iyi oldu hocam.
O derdeler de var. Tamam.
Yahya Kemal de yani bir imza bile vermedi.
O tamam normal.
Evet.
O karşı taraf.
Haluk Oral'ı mutlaka tanırsınız. 2 hafta önce biz onu konuk ettik. Orhan Veli ile ilgili bir şeydi. Fakat yazdığı kitaplardan birisi şiir hikayeleri diye. Sırasıyla ben işte onu aldım. Mesela Necip Fazıl'ın Kaldırımlar diye bir şiirdi. Onunla ilgili aman Allah'ım ne kıyametler kopmuş. Bir şairin yalnız böyle bir şiir yazması bile artık şaire azam seviyesinde çok doğru büyük yani. Şair.
Türk şiirinin en büyük şiiridir o.
O mu? Doğru ben vallahi fazla bir şey bulamadım orada. Şey. Fakat arkasından Haluk Oral da gerçekten müthiş araştırmacı birisi. Babanızın el yazısıyla bu Beyrut şiiri. Eleni'nin Naciye galiba olduğunu filan öğreniyoruz. Arkasından onu okudum. Biz de Nazım'la hep aynı şeylerde. Önce şiirlerini alıp dudak büktüğünü, yarıda kesip başkasına geçin filan dediğini. Fakat bu Beyrut şiirinden sonra çok heyecanlandığını, hatta bir konuşmada Türk şiirinin büyük ustaları arasında sırf bu şiir nedeniyle. Ben de o şiiri atlamışım. Yani bu kitapta tekrar okudum. Yani kaldırımlar çok köhne kalıyor gerçekten. O şiirden çok etkilendim.
Beyrut, ben
Eleni diye bir matbaada çalışırken asıl adı Naciye de babasının mesleğiyle kendi şeyini kamufle ediyor. Çok